Ayrım 16. Yağmurlarla Topraklar, Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı, sayfa 189. 9. İki haftadır Göztepe'de bir evin alt katında Nihat'ın kiraladığı küçük bir dairede buluşuyorlardı. Tramvay caddesine dikine inen yokuşlardan birindeydi ev. Sokağın bütün evleri gibi bahçe içindeydi. Doğu alnacı bahçe duvarını keserek sokak üstüne yükseliyor, öbür alnaçları oldukça geniş denilebilecek bahçe içinde kalıyorlardı. Yaşlı bir karı kocanın da ev, İzmir'in eskiden kalma bütün köklü burjuva ailelerinin evleri gibi üç katlıydı. Nihat'ın kiraladığı alt kat bağımsız bir bölümdü. Küçük bir hol ile holden uzayıp geride mutfakla banyo arasında kıvrılan bir koridor üstünde biri büyük biri küçük iki odası vardı. Alt yarısı nakışlı, kabartmalı, üst yarısı ise demir parmaklıklı, parmaklıkların gerisinde camlı, geriden kapanan demir pancurlu ön kapısı bahçeye açılıyordu. Arkada koridorun ucunda tek kanatlı, daha küçük bir demir kapıyla da doğrudan doğruya sokağa bağlanıyordu. Mutfağın sağında orta kata çıkan küçük bir merdiven vardı. Fakat merdivenin sonunda orta kata açılan kapı kapatılmıştı. Bir zamanlar ev sahiplerinin varlığı yerindeyken ya da onlardan önce ev varlıklı kimselerin elindeyken bu katta evin hizmetçileri oturuyor olmalıydı. Nihat, Perihan'ın saat 5'ten önce gelemeyeceğini bildiği halde bir saate yakındır evin bahçeye bakan penceresi önünden ayrılamıyordu. Odanın içinde elinde konyak kadehiyle dolanıp duruyor, 5-10 adım atınca yeniden pencerenin önünde buluyordu kendini. Kapalı perdeyi ucundan hafifçe aralayıp sokağı gözlüyor, Perihan'ın tramvay caddesinden sokağa kıvrılıp görünmesini bekliyordu. Her geçen tramvaydan sonra elinde olmadan ümitleniyordu. Tramvayın fren sesini, sokağın ağzından az ileride durduğunu duyuyordu. Sonra uğulduyarak artan bir vınlama ile rayları sarsarak kalkıp uzaklaşması işitiliyordu. Tramvaydan indiyse 40-50 adım attıktan sonra yokuşun altında görünmesi gerekirdi. Kadehindeki konyak gibi pırıltısı yanıp sönen o konyak rengi saçların. Bekliyordu 40-50 adımlık bir süre geçinceye kadar. Yokuşun başında ya orta yaşlı bir kadın ya okuldan dönen bir çocuk görünüyordu çokluk. O kadının çocuğun kendisini sokağı gözetlerken yakalamasından çekinerek düşünmeden kapatıyordu perdenin aralığını. Saatine bakıyordu. 4'e 10 geçiyordu henüz. Daha erken diye mırıldanarak ayrılıyordu pencerenin önünden. Kadehinden küçük bir yudum alarak bir daha dolanıyordu odanın içinde. Bir tramvayın geçtiğini duyunca yeniden pencereye atılıyordu. Ucundan tutup aralıyordu perdeyi. Bekliyordu. Bu kez ne bir kadın ne bir öğrenci görünüyordu. Sokağın boşluğu ağır ağır akar gibi iniyor, karışıyordu caddeye. Dalıp kalıyordu o boşluğa. Hiç hesapta olmayan şeyler geçiyordu aklında. Aşağıda alçakta kalan çatılar üstünden görünen çırpıntılı deniz neden böyle açık yeşil bir renk alıyordu kış ayları? Bahçedeki büyük çam kaç yaşındaydı? Hangisi eskiydi acaba? Önce ev mi vardı yoksa çam mı? Caddeden geçen yeni bir tramvay bölüyordu bu gelişigüzel düşüncelerini. Yine 40-50 adımlık bir süre Perihan'ı görmekten başka hiçbir şey düşünmeden bekliyordu pencerenin önünde. Sokak yine boş kalınca bu kez iyi oldu diye mırıldanıyordu. İyi oldu kiralamam bu eve. Küçük bir yudum alıyordu kadehinden. Böyle kendi kendine mırıldanmakla başlayan çağrışımlar kovalıyordu bu kez düşüncesinde birbirini. Ne delilikti o otellerde buluşmak. Gece geç vakit beraber dönüyorlardı otele. Girişte kapıyı açan çocuğa sevineceği bir bahşiş veriyordu. Oda anahtarını alırken gece nöbetçisinin eline Perihan görmeden 1-2,5 liralık tutuşturuyordu. Anahtarı alınca çocuğun gece nöbetçisinin önünde Perihan'a anahtarını vermeye dikkat ediyordu. Bunu ansırken yüzü hafiften kızarıyordu şimdi. Çocuk, gece nöbetçisi aşırı bir saygı gösteriyorlardı onları karşılarlarken. Gene de sıkıldığını seziyordu Perihan'ın. Yüzünden yeni bir kan dalgası daha geçti bunu ansıyınca. Üçüncü buluşmalarıydı. Anahtarlarını almış, merdivenlere doğru yürüyorlardı. Anahtarını Perihan'a vermek istemişti. Perihan, sende kalsın demişti hafif sertleşerek. Merdivenleri çıkmaya başladıklarında, Anahtarlarımı verirken ille de onlara göstermeye kalkman şart mı? Diye açığa vurmuştu o sezdiği rahatsızlığın nedenini. Bozulmuştu. Bu yüzden o konuşmayı ansırken sıkılmadan edemiyordu. Anahtarı onların göreceği şekilde vermeye kalktığını yatsımak istemişti. İlle de onlara göstermeye mi kalkıyorum? Hiç farkında değilim. Perihan karşılık vermemişti. Bunun üzerine yatsımaya kalkmakla doğru davranmadığını anlamıştı. Ben onları sayar görünmek istiyorum. Perihan'ın karşılığı çok kısa olmuştu. Boşuna, ikinci katın merdivenlerine hiç konuşmadan çıkmışlardı. Çok eğlenceli geçirmişlerdi geceyi. Bu da üçüncü katın merdivenlerine dönerken Perihan'ı yumuşatmaya yetmişti. Alaya vurarak, yani demişti, sen anahtarı onların gözü önünde bana vermekle bakın diyorsun. O kendi odasına gidiyor, ben kendi odama. Öyle mi? Gülüyordu. Nihat da gülmüştü. Öyle olmalı. Oh ne iyi, onlar da bizi melek sanıyor, inanıyorlar sana. Nihat gevelemişti. İyi ama, Perihan alayını arttırmıştı. Hoş valla, karşılıklı iyi sayıyorsunuz birbirinizi. Onlar yutmuş görünüyorlar, sen de yutturduğunu sanıyorsun bu numarayı. Peki ne yapayım? Hiçbir şey yapma, ille de bir şey yapman mı gerekir? Üçüncü katta koridorun ucunda birbirine bitişik odalarına doğru yürürlerken yinelemişti. Niye hesap verir gibi davranıyorsun onlara? İyi ama bize o kadar saygılı davranıyorlar ki. Karşılığında alıyorlar. Hem sonra beni asıl rahatsız eden o saygılı davranmaları. Nihat sıkılarak haklısın diye mırıldanmıştı arada. Böyle aşırı saygı göstermekle rahatınıza bakın biz karışmayız diyorlar açık açık. O yılışık gülüşlerini gördükçe tepem atıyor. Nihat haklısın diye yinelemişti. Odası önüne geldikleri sırada öyle suçlu duyuyordu ki kendini, Perihan'dan hiçbir şey isteyecek cesareti kalmamıştı. Açsana demişti Perihan. İki haftadır önce ayrı ayrı odalarına çekiliyorlardı. İlk hafta koridorda sesler kesildikten sonra kalkmış onun odasına gitmişti. Geçen hafta ise Perihan gelmişti ona. Seni odana bırakmayayım mı? Hayır, sevmiyorum böyle oyunlar oynamasını. Bir otelin zavallı bir gece nöbetçisi ile bacak kadar kapı bekçisini kandırmak zorunda değilim. Ertesi sabah Nihat'ı uyaran bir karşılaşma oldu. Buluştukları ilk hafta basmane yakınlarında beraber kahvaltı etmekle yanıldıklarını anlamışlardı. Uğurlu otobüslerinin kalktığı santral garaja yakındılar. Her an ikisini de tanıyan bir Urlalı ile karşılaşabilirlerdi. Bu türlü bir tatsızlığı önlemek için iki haftadır otelden sabahları ayrı ayrı çıkıyorlardı. Fevzi Paşa Bulvarı ile Gazi Bulvarı'nı birbirine bağlayan bir sokak üstündeydi kaldıkları otel. Nihat o sabah otelden çıkınca önce Gazi Bulvarı'na doğru yürüdü. Bulvara çıkmadan sağdaki sokağa saptı. Basmane alanına çıkacağı sırada kasabada terzilik yapan bir genç ile karşılaştı. ''Ne o Nihat abi?'' dedi terzi. ''Bu otelde mi kalıyorsun?'' Kendisinin kaldığı otelden bir sınıf daha aşağı bir otelin önündeydiler. ''Hayır'' dedi Nihat. ''İyidir bu otel'' dedi terzi. ''Ben hep bu otelde kalırım. Arada bir misafirin olursa idare eder, karışmazlar.'' Perihan kendisinden 10 dakika önce çıkmıştı otelden. Nihat'ın konuşurken hep terzinin Perihan'la karşılaşıp karşılaşmadığındaydı aklı. ''Çok iyi'' dedi laf olsun diye. ''Sen de bizim otelde kalsan çok iyi olur abi'' diye devam etti terzi. ''Beraber eğleniriz kaldığımız geceler.'' Sırıttı. ''Ben nerelerini biliyorum abi. Bilsen neler var elimde. Ne piliçler. Hele seninle beraber gidersek el üstünde karşılarlar bizi.'' Terzinin Perihan'ı görmediğini anladı bu sözlerden. Delikanlı o kadar geveze, o kadar da kadın kız düşkünüydü ki görecek olsa mutlaka onu da söylerdi. Bir hafta sonra buluştuklarında otele dönecekleri saat yaklaştıkça sıkıntısını saklayamaz oluyordu Perihan. O kadar ki neyin var diye sormak zorunda kalmıştı. Gene o otele mi gideceğiz? Allah'tan ki o hafta birinci kordonda çok daha iyi bir otelde ayırmıştı odalarını. Gidecekleri otelin adını söyledi. Perihan gene de rahatlamamıştı. Üsteleyince... Ne olursun demişti. Böyle her hafta otel otel sürükleme beni. Bir iki hafta ara verelim bu buluşmalarımıza. Yani nasıl? Bir iki hafta görmeyelim mi birbirimizi? Görelim tabii, görelim ama otele gitmeden ayrılalım. Neden? Ne zararı var? Seviyoruz birbirimizi. Alışamıyorum. Bir kızın bu davranışlara hemen alışması kolay mı sanıyorsun? Ne diyeceğini bilememiş fakat somurtmuştu. Çocuksun. Neden? Bunu söylerken kırgındı sesi. Perihan ise iyilikle gülümsüyordu. Elinden oyuncağı alınan çocuklar gibi küsüveriyorsun. Gerçekten de yeter artık oynadığın diye elinden oyuncağı alınan çocuklara benziyordu. Bir kadın ezildiği, karşı koyamadığı için değil, ancak üzgün bırakamayacağı için boyun eğerdi onun isteklerine. Seviyorum seni. İnanıyorum ama bir bilsen bütün hafta ne pişmanlıklar, ne kararsızlıklar çektiğimi. Otele gelir, otelden çıkarken, sonra da aklıma geldikçe hep kirlenmiş, bir yanıma çıkmaz, arınmaz bir şeyler bulaşmış gibi duyuyorum kendimi. Tiksiniyorum. Kim bilir kimlerin yattığı o yataklar midemi bulandırıyor. Hem düşün, aşka hiç benzemeyen duygularla. Belki cinsi sapıkların bile, belki kaldırım yosmalarının. Sonra otele girerken, otelden çıkarken üstüme yapışıp kalan o bakışlar. Herkesin bakışları, gece nöbetçisinin, çocuğun, sabahları ortalığı temizleyenlerin, girişte oturan müşterilerin, %100 biliyorum neler dediklerini arkamdan, nasıl beni aşağılanmış gördüklerini. Daha bir şey söyleyeyim mi? Belki de inanmazsın, duvarların, masaların, sandalyelerin bile gözleri kalmış gibi geliyor bana üstümde. Değdiğim yüz havlusunda, saçımı taradığım aynada, arkamdan odaya girenler baksa yüzümü bulacaklar, yüzümü görecekler gibime geliyor. Ondan sonraki hafta buluşmamışlardı. Ertesi hafta Nihat bu küçük daireyi tutmuştu. 2-3 saat içinde kendilerine en gerekli birkaç eşya ile döşeyivermişti. Genişçe bir somya ile bir yatak, bir masa, iki sandalye, bir gaz sobası ile ikisine yetecek kadar bardak tabak. Sokağa bakan pencerelerin pancurlarını kapalı tutuyordu. Bahçeye bakan pencerelere perde takılmıştı. Pencerelerden birinin içini bar gibi kullanıyordu. Perihan vermut, kahve likörü seviyordu. Daha 2-3 çeşit içki, iç fıstık, badem, fındık, kese kağıtlarıyla doldurmuştu pencerenin içini. Caddede duran, sonra da kalkan tramvayın gürültüsü boşlukta gittikçe küçülen titreşimlerle kaybolurken "İyi ki böyle oldu" diye mırıldandı yüksek sesle. O gün Tuğrul'la beraber gelmişti İzmir'e. Tuğrul'un sabahtan Urla'da davası vardı. Urla Belediye Başkanı'nın İzmir'de çıkan CHP organı bir sabah gazetesine karşı açtığı hakaret davasında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürünü savunuyordu. İzmir'den gelip gitmekle ne de olsa gün yitiriyordu. Nihat'ın yardım etmek istemesini, "Sen küçük yerde yaşıyorsun, belediye başkanıyla aran açılır" diye kabul etmemişti. Oysaki Nihat'ın çoktan açılmıştı başkanıyla arası. Öğle yemeğini o gün Nihat'larda yediler. Annesi Nihat'ın bütün yakın arkadaşları gibi severdi Tuğrul'u. Tuğrul da bu sevgiyi bilir takılırdı annesine. Yemekte, "Evlensin diyorum artık, sözümü dinlemiyor" dedi Nihat için. Bunları söylerken Nihat'a da göz kırptı. Annesi anlamıştı onun şakalaşmak istediğini ama anlamamış göründü. Sırası gelince evlenir elbet. Bana kalırsa sırası geldi geçiyor bile. Baksanıza her hafta İzmir'de gece kulüplerinde, gazinolarda yiyor kazandığı parayı. Ya da burada şehir kulübünde kendisini tongaya bastıran açık gözlere kaptırıyor. Zararı yok, gene kazanır. Tuğrul Nihat'a yeniden göz kırptı. Evlense karısı avcunu alır, adam eder onu. Annesi Nihat'ın tasarılarını savunmaya geçti. Ne yapsın evlenip de? Buralarda mı kalsın, ömür tüketsin? Hele bir İstanbul'a yerleşsin bakalım. Tuğrul da ciddileşti. Ne yapacak İstanbul'a yerleşip de? Bir yerden bir yere gidinceye kadar dolmuşlarda öldürecek günlerini. Çekilir mi o gürültü? Kendi bilir, dedi annesi. Büyük şehir, büyük şehir diye saldırıya geçti Tuğrul. Hiç anlamam bu büyük şehir tutkusunu. Büyük şehir denizdeki çakıl taşları gibi yuvarlaya yuvarlaya yassılaştırır, dümdüz eder kıyıya atarak birbiri üstüne yığar insanlarını. Büyük şehir kendi kendine yetmeyenlerin sığınağı. Ne var büyük şehirlerde? Her şey sahiplidir. Sadece seyri kalır senin benim gibilere. Nihat, avukatlığı bırakacağım dedi. Bırak ama avukatlığı bırakacaksın diye ne lüzum var İstanbul'a yerleşmene? Hem daha doğrusu ne diye bırakacaksın avukatlığı? Bir şeyler yazmak istiyorsan avukatlığın suçu ne? Suç senin. Seçerek al davalarını. İşini azalt, sonra da kazandığın parayı tutmasını bil elinde. Burada azaltmam, kolay değil davalarımı. İzmir'e yerleş. Alt yanı Urla'ya bir saat. Önce bir otomobil al diyorum sana. Kapının önünde dursun. İşin olduğu zaman işin olduğu yere çek git. Ben severim İzmir'i. Dünyada hiçbir yere de değişmem. Hem uygarlığın bütün nimetlerini sağlar oturana, hem de vaktini çalmaz, eritmez insanı. İzmir mi? Dedi Nihat güvensizliğini abartarak. İzmir elbet. İzmir'de fiyatını koymadan hiçbir değerden söz edemezsin. Birisine zeki mi diyeceksin? Kaç parası olduğunu söylemen gerekir. Bir kız getireceği çeyiz ölçüsünde güzeldir. Bırak sen İzmir'in o yanını, o türlü ölçüp biçenler arasına karışma. Büyüğünden küçüğüne öyledir İzmir. Ya İstanbul ne, başka türlü mü? İstanbul'da hiç değilse kendin gibileri bulur, kendin gibilerle ayrı bir yaşayış kurabilirsin. Öyle san sen, İzmir neyse İstanbul'da odur. İkisi de para babalarının elinde. İstanbul'da o bir avuç bohemi, bugünün genel ölçülerinin dışında mı sanıyorsun sen? Hani ya onlar da paraya pes diyelim? Para onların da kanına girdi. Ben İzmirlilere uy demedim. İzmir'in rahatından yararlan dedim sana. Biz seninle İzmir'de bulmadık mı birbirimizi? Uyduk mu İzmirlilerin ölçülerine? Ama İstanbul büyük şehirdir. Sıfıra indirir, yutar, değirmen gibi öğütür insanı. İstanbul'da olsak belki bu kadar da yürütemezdik ikimiz arkadaşlığımızı. Bana kalırsa taşradır İzmir. Taşra da kurutur, körleştirir adamı. Her taşralı kendisine benzemen, körleşmen için bir savaş açmış gibidir karşında. Tuğrul sözünü kesti Nihat'ın. Körleşme efendi, kuvvetli ol sen de. Bu memleket senin o beğenmediğin taşradan adam çıkarıyor, ne adam çıkarıyorsa. Sen şu yarım yüzyılda İstanbul'dan yetişmiş birinci sınıf kaç edebiyatçı, kaç bilim adamı, kaç politikacı gösterebilirsin bana? Nihat aklına gelen bir iki ismi söylemek istemedi. Çünkü Tuğrul, İstanbul'u kötülerken bir bakıma ilerideki ayrılmalarını da önlemeye çalışır gibiydi. Tuğrul onun karşılığını beklemeden sürdürdü sözünü. Bir ya da iki, daha fazlasını düşünme, bulamazsın. Kimi söylesen kökü taşradır. İstanbul'a taşradan gelip yerleşmiştir. Çünkü İstanbullu için gereksizdir kendini aşmak, daha çok para kazanıp daha harcamak, rahat yaşamak, rahat yaşar görünmek, düzeni üstüne kurmuştur yaşayışını. Geziler, davetler, toplantılar, yemek içmek ile öldürür günlerini. Birinci sınıf adam çıkmaz bu türlü yaşayıştan. Nihat'ın annesine döndü. Teyze dedi, sen bırakma bunu İstanbul'a gitsin. Önce evlensin, sonra yerleşsin yerleşeceği yere. İnan İstanbul'a gider de İstanbullu bir kız alırsa kız sonra sokmaz seni evine. Kısmet dedi annesi iç çekerek, o iyi olsun da. Saat 2'ye doğru Turlun Citroen'i ile Urla'dan ayrıldılar. Yolda önce benim yazıhaneye uğrarız, sorarız arayan soran var mı? Sonra çıkarız kulübe gideriz. Bu akşam karşılıklı bir güzel kafaları çekeriz seninle diye ikisi için ortak bir program hazırlıyordu Tuğrul. Nihat ne zamandır Perihan'ı anlatmak istediğini duyuyordu ona ama gene de tutuyordu kendini. Tuğrul'un elinden kolay kolay kurtulamayacağını anlayınca ben Göztepe'de ineceğim demek zorunda kaldı. Neden? Ne var Göztepe'de? İlle de nedenini öğrenecekti Tuğrul. Yalan söylemeyi denedi. Bir müvekkilime uğrayacağım. Vazgeç, yarın uğrarsın. Para alacağım. Bende para var, ikimize de yeter. Nasıl olsa yaptığını ettiğini sonunda Tuğrul'a anlatmadan rahat edemezdi. Öyle değil dedi, bir kızla buluşacağım. Tuğrul yürekten güldü. Ha şöyle, açık konuş. Deminden beri ben anlamadım mı sanıyorsun dilinin altındakini? Ağzında ne geveleyip duruyorsun? Birden ciddileşerek ekledi. Göztepe'de mi? Göztepe'de. Göztepe'nin neresinde buluşacaksın? Buluşacak yer mi var Göztepe'de? Mezde falan mı? Değil. Ya nerede? Kızın evinde mi? Doğru dürüst anlatacaksan anlat. Enayi yerine koyma karşındakini. Nihat'a söze başlaması için zaman bırakmadan ekledi. Söyle kiminle? Kim bu kız? Tanımazsın. Bırak numarayı, uzatma, söyle. Anlattı kısaca. Anlattıkça da doğru davranmıyor gibi bir duyguya kapıldı. Sözünü tamamladığında bu konuyu açtığına, anlattıklarına pişmandı. Tuğrul dikkatle dinliyordu. İlk sözü, güzel kız oldu. Gözünün önüne geliyor mu? Tam değil ama güzel kızdı. Çok güzel kız olduğu kalmış aklımda. 2 ay oldu değil mi biz Kültür Park'ta karşılaşalı? Aşağı yukarı. Unutulacak gibi değildi. Nihat sustu. Tuğrul kısa bir süre düşündü. Bari bunu kaçırma elinden, ötekilere benzetme, al. Bakalım,
Nesine bakacaksın? Sen ben ne diyorsam onu yap. Şimdiye kadar birbirinden güzel, birbirinden akıllı kızlar tanıdın. Hep işi safsata safsata başkalarına kaptırdın. Kız kısmı sürgüt senin eğlencen olur mu oğlum? Geleceğini garanti altına almak ister. Nihat, evlensem iyi olur ama, dedi. Daha önce kendi kendine bile aklından geçirmemişti bunu. Bu evlenmek sözünü söyledikten sonra geniş, ışıklı bir düzlüğe çıkmış gibi duydu kendine. Aması ne? Bak, bunu da kaptırırsan başkasına, kız kalkar da başkasıyla evlenir. Nişanlanırsa karışmam. Dinlemem derdini. Sabahlara kadar başımı şişirmeye kalkma. Kaçta buluşacaksınız? 5'te. Al Perihan'ı bu akşam kulübe gel, beraber yemek yeriz. Kulübe mi? Ya ne sandın? Tanıdıklarının içine kat. İnsan içine çıkar kızı. Öyle hırsızlık yapar gibi niye hep gizli kapalı yerlerde dolaştırıyorsun? Öyle istiyor. Elbette öyle isteyecek. Sana güvenmiyordu ondan. Göztepe'de ineceği yere yaklaşıyordu. Bir gün o da olur. Kulübe de geliriz. Bu akşam gelin. Otomobil durdu. İnmek için kapıyı araladı. Dışarının soğuğu doldu içeriye. Belki geliriz. Belki değil. Gelin. Kapıyı açık tutma. İnerken karşılık verdi. Razı olursa. Hadi eyvallah. Kapıyı kapamak istedi. Tuğrul uzanıp önledi. Razı olur. Saat kaça kadar gelirsiniz Engeç? 9'a doğru. Bekliyorum. Bu kez Tuğrul kapıyı çekip kapatacak oldu. O bırakmadı. Bakalım dedim, söz vermedim. Ben dinlemem. Sen bize bağlanma, yemeğini ye. Uzatma artık. Gel dedik, gel işte. Hadi üşütme beni. Allah'a ısmarladık. Akşama görüşürüz. İnşallah. Güle güle. Tuğrul kapıyı çekti. Citroen'in arka camından başı görünerek uzaklaştı. Nihat Tuğrul'la konuşurken Perihan'ı öne sürüyordu ama kendisi de bilmiyordu gece ne yapacağını. Sabahtan beri sadece Perihan'la buluşacakları saati, o saate kadar nasıl oyalanacağını düşünüyor, ondan öteye duruyor, yürümez oluyordu aklı. Belki yemeği evde yer, bu soğuk havada bir daha dışarı çıkmazlardı. Balıkçıya uğradı, iki iri çipura seçti, temizletti. Manavdan bir sürü yeşillikle meyve aldı. Bakkaldan şarap, peynir, şu bu. Elini kolunu doldurdu, evde tavası ızgarası yoktu, balıkları haşladı. Salataları iyice yıkadı. Saat 4'te tamamladı bu işleri. Perihan sokağın alt başında göründüğü zaman saat 5'i 1-2 dakika geçiyordu. Gecenin karanlığı çökmüştü sokaklara. Nihat caddenin aydınlığından sokağın karanlığına dalarken gördü kızı. Sokak lambalarının uzağından geliyordu. İlk sokak lambasının hizasına yaklaşırken gölgesi küçüldü, geriye kaydı. Saçlarının pardesüsünün rengi seçildi. Lambanın hizasını geçince az önce gerisinde uzayan gölgesi kısaldı, önüne geçti. İkinci lambanın ışığı alanına girinceye kadar uzadı. Sonra gene kısaldı, geriye kaydı. Pardesüsü saçları lambaya yaklaştıkça aydınlandı. Başı hafif öne eğik, hızlı hızlı yürüyordu. Nihat gözlerini kaldırıp pencereye baktığını gördü onun. Evin bahçe kapısı önünde durduğunu, geriye sokağa çabuk bir göz attıktan sonra kapıyı ittiğini gördü. Kapının çıngırağı bir iki kez vururken ürkerek bahçeye süzüldü. Dönüp çabucak kapıyı kapadı. Çıngırak yeniden bir iki kez vurdu. Ev sahibi kadın kocasının eve geldiğini sandı. Yukarı katın penceresinden baktı. Perihan'ın karaltısını görünce camın ardından çekildi. Nihat dairelerinin bahçeye açılan kapısını aralamış gelişini bekliyordu. Perihan yaklaşırken kapının aralığını genişletti. Kız çarçabuk bir merhaba diyerek önünden geçip onu beklemeden odaya girdi. Hızlı adımlarla gaz sobasına doğru yürüdü. Sobanın başında durdu. Eldivenlerini çıkarmadan ellerini sobanın üstüne tuttu. Üşümüşüm. Ellerini şöyle bir ovuşturup eldivenlerini çabuk çabuk çıkarmaya başladı. Öyle bir ayaz var ki dışarıda. Burnunu çekti. Ellerini bir daha ovuşturduktan sonra sobanın üstüne tuttu. Ama hemen vazgeçmiş gibi iki elini birleştirdi. Ağzına götürüp hohladı. Nihat ellerini alıp avuçlarında ısıtmak isteyince, "Bırak," dedi. "Sızlıyor. İyice donmuşum." Sobanın yanında duramadı. Gözleri pencereye kayıyordu geldi geleli. Yürüdü. Perdeyi ucundan aralayıp sokağa baktı. Kimseler yoktu. Perdenin ucunu bırakıp sobanın başına döndü. Ellerini yeniden sobanın üstüne tutup Nihat'a gülümsedi. Ellerini gene ağzına götürüp hohlayınca bu gülümseme silindi. "Ne oluyorsun?" "Oh, kusura bakma. anlamıştı Nihat'ın neyi sorduğunu. Yeniden gülümsedi. Öyle ürküyorum ki hep arkamda biri var. Arkamdan biri geliyor sanıyorum. Neyse, nasılsın? Nihat ona doğru yaklaştı. İyiyim. Paltonu alsam? Kendiliğinden bir adım geri atarak uzaklaştı Nihat'tan. Daha bir iki dakika üstümde kalsın. Sonra düşünüp de bu davranışının yanlışlığını anlamış gibi bu kez bir adım yaklaştı. Yahut da al, zaten o da buz gibi. Paltosunun düğmelerini çözdü. Hafif geriye kaykılarak omuzlarından kollarından kaydırdı. Nihat'ın ellerine bıraktı. İyi ısıtmışsın burasını. Kaçta geldin? 3'e geliyordu. Erken gelmişsin, şimdi saat kaç? Benimkisi 5'e 10 geçiyor. Nihat palto kolunda gerisinde duruyor, bir adım ayrılamıyor, paltosunu götürüp kaldırmadan önce öpmek istiyordu onu. Saatine baktı. Doğru. Perihan güldü. Ben daha Urla'dayım demek ki. Nasıl? Perihan başını yana yatırdı, yanağını uzattı. Anlamadım, neyi bekliyorsun? Al. Nihat öptü. Dışarının soğuğunu duydu kızın soğuktan gerilmiş yanağında. Gördün ya, sen zararlı çıktın. Az bekle de ısınayım. Askı yoktu odada. Nihat kolundaki paltoyu iskemlelerden birinin üstüne bıraktı. Neden daha Urla'dasın anlayamadım. Çünkü ablama verdiğim habere göre son otobüsle, 6 otobüsüyle İzmir'e inmem gerekirdi. Nihat şaşaladı. Geceyi beraber geçirmelerini önleyen olaylar seziyordu bu sözlerin altında. Neden? Bu gece annem geliyor. Düşünmeden sordu. Ne zaman? Bu gece, Bandırma ile. Saat 7'ye kadar beraberiz. Saat 7'de benim ablamlara gitmem lazım. Gece hep beraber annemi karşılayacağız. Nihat canının sıkıldığını gizleyemedi. Somurttu. Elbette ki kabalıktı bu türlü davranışı. Ama sevilen bir kadın sevildiğini anlamasına yardımcı olduğu ölçüde hoş görür bu türlü kabalıkları, bencillikleri. Perihan'ın annesinin geleceğini okulda müdür Refet Aksu'ya, Nilüfer Taylan'a söylerken beklediği gözün aydın demeleriydi. Nihat'a söylerken ise içinden içinden beklediği, üzüldüğünü, çocuksu yaratılışı ile mahzunlaşıp somurttuğunu görmekti. Yaklaştı. Nihat'ın önünde durdu. Gözlerinin içine bakarak kollarını boynuna uzattı. Gülümsedi. Yine şansın varmış. Umduğu gibi çarçabuk yumuşadığını gördü Nihat'ın. Nihat da kollarını beline dolamış, yavaş yavaş kendine doğru çekiyordu onu. Gözleri birbirinin içindeydi. Neden? Annem vapurla da gelebilirdi. Vapurla gelseydi bir saattir İzmir'de olacaktı. Ben de burada olamayacaktım. Bu kadar olsun buluşamayacaktık. Allah bilir, belki de sana haber bile veremezsin. Biraz daha sokuldu. Başını geriye atarak bakıyordu Nihat'ın yüzüne şimdi. Nihat yeniden somurtuyordu. Yo, haber verirdim. Ne yapar eder verirdim. Hem de ne türlü tedbirsizlik olursa olsun. Merak içinde bırakmazdım seni. Yazıhanene uğrardım. Ya da buraya uğrar, bir iki satır yazar bırakırdım. Üzer miyim ben hiç haydutumu? Sokuldu. Hala soğuğum. Üşütüyor muyum seni? Ayakta birbirine dolanmış, saçları yanakları birbirine karışmış, hafif hafif iki yana sallanıyorlardı. Nihat'ın alınganlığı geçti. Hayır, aksine ısıtıyorsun. Haydutum benim. Canım, güzelim, sevgilim. Perihan biraz koptu onun gövdesinden. Ben de ısındım. Nihat onu yeniden kendine doğru çekti. Uzun uzun dudaklarından öptü. Sonra dudaklarını dudaklarından ayırmadan ağır ağır yatağa doğru sürüklemeye başladı. Ayakları kıyısına takılınca ikisi birden sarmaş dolaş yatağın üstüne yıkıldılar. Perihan zar zor doğruldu. Dur, üstümü başımı berbat etme. Gülümsedi. Boşuna haydut demiyorum sana. Sırtını döndü. Görevini yap, hadi. Ensemdeki düğmeyi çöz. Nihat parmakları titreyerek düğmeyi çözdü. Eğildi, parmak uçlarının değdiği yerden Perihan'ın ensesini öptü. Perihan, karşılıksız tek iyilik yapmazsın dedi gülümseyerek. Hadi bana bakma, sen kendi işine bak, dön arkanı. Entarisini başından sıyırıp boş sandalyenin üstüne yerleştirdi. Sandalyeyi yatağa yaklaştırdı. Yatağın yakınına ilişip jartiyerini çözdü. Ayakkabılarını, çoraplarını çıkardı. Yatağa girdi. Nihat sırtı ona dönük soyunuyordu. Ne içersin diye sordu başını Perihan'a çevirerek. Bakma dedi Perihan. Yorganı göğsüne doğru kaldırdı. Yatağın içine kaydı. Bir yudum vermut, fazla değil. Nihat kendi konyak kadehini yeniledi. Perihan'ın kadehini uzattıktan sonra kendi kadehi elinde yatağa girdi. Kadehlerini yudumladılar. Nihat iki kadehi de karyolanın dibinde yere bıraktı. Döndü Perihan'ı kucakladı. Saat 7'de beraber çıktılar evden. Tramvayla konağa indiler. Sonra bir taksiyle Nihat onu eniştesinin evine bıraktı. Cumartesi pazar annesinden ayrılabileceğini sanmıyordu Perihan. Fakat yılbaşı günü öğleden sonra hiç değilse 1-2 saat beraber olabilirlerdi. "Yılbaşı günü seni görmek isterim," dedi tramvayda Nihat'a. "Nihat, ben de," dedi onun elini avucunda sıkarak. Yılbaşı günü öğleden sonra 2.30'da buluşmayı kararlaştırdılar. "Görüyorsun ya," dedi Perihan, "önceden uzun uzun düş kurmaya gelmiyor. Yılbaşı gecesi ne yapmayı düşünüyorduk, ne oldu? Her istediğini yapmak elinde değil insanın." 16. ayrımın sonu. Sayfa 204.